Ayrım 13, sayfa 169. Yeşil. Yine bir koyun getirmişlerdi. Dört adam, ayaklarında lastik çizmeler, hayvanın etrafında durmuş ona bakıyorlardı. Hayvanı çiftlik evine bir kamyonetin arkasında getirmişlerdi. Koyun, çiseleyen yağmurun altında, mavi bir naylonun üzerinde yatıyordu. Boynu kesilmişti. Çamur içindeki postu, bıçak darbeleri yüzünden delik deşikti. Kuruyan kan, yağmurla birlikte yavaş yavaş tekrar akmaya başlamış, kırmızı ince şeritler halinde naylona dökülüyor, oradan da bahçe taşlarının arasına sızıyordu. Adamlardan hiçbirine ölüm yabancı değildi. Hepsi hayvan yetiştiriyordu ve daha önce hayvanlarını kesmişlikleri vardı. Ama bu hayvan ölüsü onları dehşete düşürmüştü. Hayvan, mavi başlı bir besi koyunuydu. Patlak gözlü, verimli bir ırktı. Hayvanın göz küreleri çıkarılmıştı. Göz çukurlarının kenarlarında, göz sinirlerinin ve kas liflerinin parçaları tertemiz duruyordu. Kont Nordek adamları başıyla selamladı. Kimsenin konuşası yoktu. Kont, hayvana bir bakış attı ve başını salladı. Ceketinin cebinden cüzdanını çıkardı. 400 euro saydı ve parayı adamlardan birine verdi. Bu, koyunun değerinin iki katından fazlaydı. Hayvan yetiştiricilerinden biri, böyle devam edemez, dedi. Herkesin düşündüğü şeyi dile getirmişti. Adamlar çiftlikten uzaklaştığında Kont Nordek paltosunun yakasını kaldırdı. Adamlar haklı diye düşündü. Onunla konuşmam lazım. Angelica Peterson halinden hoşnut, şişman bir kadındı. 22 yıldır Nordek'te polis memuruydu. Köyünde o güne dek hiçbir ağır suç işlenmemişti. Hiçbir operasyonda silahını çekmesi gerekmemişti. Bugünlük işi bitmişti. Alkollü sürücü hakkındaki rapor hazırdı. Angelica Peterson sandalyesinde ileri geri sallandı. Yağmura rağmen hafta sonunu iple çekiyordu. Nihayet son tatilin fotoğraflarını albüme yerleştirmeye vakti olacaktı. Kapı çaldığında Peterson içini çekti. Otomatiğe bastı ve kimsenin gelmediğini görünce oflayarak kalktı ve sokağa çıktı. Bu saçma zile basıp kaçma oyununu hala eğlenceli bulan köy çocuklarının kulaklarını çekmek istiyordu. Peterson, Philip von Nordek'i neredeyse tanımadı. Karakolun önünde kaldırımda duruyordu Philip. Yağmur sağanak halinde yağıyordu. Philip'in saçları ıslanmış, yüzüne yapışmıştı. Ceketinden çamur ve kan damlıyordu. Elindeki mutfak bıçağını o kadar sıkıyordu ki yumruğunun eklemleri beyaz beyaz görünüyordu. Bıçağın ucundan su damlıyordu. Philip 19 yaşındaydı. Peterson onu çocukluğundan beri tanıyordu. Yavaşça ona yaklaştı. Bu sırada eskiden babasının çiftliğinde atlarla konuştuğu gibi onu sakinleştirerek alçak sesle konuşuyordu Philip'le. Elinden bıçağı aldı ve başını okşadı. Sonra kolunu omzuna koydu ve onu iki taş basamağa çıkararak alçak binaya soktu. Tuvalete götürdü. "Şimdi önce elini yüzünü bir yıka. Korkunç görünüyorsun," dedi. Philip ellerini uzun süre sıcak suyun altında tuttu. Elleri kızardı. Ayna buğulandı. Sonra eğildi ve yüzünü yıkadı. Kan ve pislik lavaboya akıp gideri tıkadı. Philip Evye'ye bakıp fısıldadı. 18. Peterson onu anlamadı. Küçük nöbetçi odasındaki çalışma masasına götürdü onu. İçerisi çay ve yer cilası kokuyordu. "Şimdi lütfen ne olduğunu anlat," dedi Peterson. Sonra da onu misafir sandalyesine oturttu. Philip alnını çalışma masasının kenarına dayadı. Gözlerini kapattı ve tek kelime etmedi. "Bak ne diyeceğim, babanı arayalım." Nordek hemen geldi ama Philip'in ağzından çıkan tek bir cümleydi. 18. O bir 18'di. Peterson, Philip'in babasına savcılığı bilgilendirmek gerektiğini, kötü bir şey olup olmadığını bilmediğini ve Philip'in hiçbir mantıklı açıklama da yapmadığını söyledi. Nordek başıyla onayladı. "Elbette," dedi. Şöyle düşündü. Artık vakti geldi demek ki. Savcı, Marş'taki ilçe merkezinden iki cinayet bürosu polisini görevlendirdi. Polisler geldiğinde Peterson ve Nordek nöbetçi odasında çay içiyorlardı. Philip pencerenin önünde oturuyor, dışarıya bakıyor ve artık hiçbir tepki vermiyordu. Polis memurları Philip'i geçici olarak tutukladıklarını açıkladılar ve onu Peterson'a teslim ettiler. Philip'in odasını aramak için Nordek'le birlikte çiftliğe gitmek istediler. Nordek onlara birinci katta oğluna ait iki odayı gösterdi. Memurlardan biri odaları incelerken Nordek diğer memurla giriş salonunda duruyordu. Duvarlarda o bölgede avlanmış yüzlerce geyik boynuzu ve Afrika'da avlanmış hayvanların başları vardı. Soğuktu. Polis memuru Doğu Afrika'da avlanmış, içi doldurulmuş bir Afrika mandasının kafasının önünde duruyordu. Nordek, koyunlarla ilgili meseleyi açıklamaya çalışıyordu. "Şöyle ki," dedi. Doğru sözcükleri arıyordu. Philip son 4 ay içinde birkaç koyun öldürdü. Yani boğazlarını kesti. Köylüler bir keresinde onu yakalayıp bana olanları anlattılar. "Öyle mi? Boyunlarını mı kesti?" dedi polis. "Bu mandaların ağırlığı 1 tonu geçiyor, değil mi?" "Evet, oldukça tehlikeliler. Yetişkin bir mandaya karşı aslanların bile şansı olmaz." "Yani oğlan koyunları kesmiş, öyle mi?" Memur gözlerini manda kafasından ayıramıyordu. Nordek bunun iyiye işaret olduğunu düşündü. "Elbette koyunların parasını ödedim. Ayrıca Philip'le de bir şey yapmak istiyorduk ama hepimiz bir şekilde bunun düzeleceğini umduk. Yanıldık galiba." "Bıçak darbelerini ve gözleri anlatmasam daha iyi," diye düşündü Nordek. "Niye yapıyor böyle bir şeyi?" "Bilmiyorum," dedi Nordek. "Hiçbir fikrim yok. Kulağa komik geliyor, değil mi?" "Evet, kulağa komik geliyor. Onunla bu konuda bir şeyler yapmalıyız," diye tekrarladı Nordek. "Öyle görünüyor. Bugün ne oldu, biliyor musunuz?" "Ne demek istiyorsunuz? Yani bugünkü de bir koyun muydu?" diye sordu memur. Manda kafasından bir türlü uzaklaşamıyordu. Hayvanın boynuzlarını elledi. "Evet, çiftçilerden biraz önce beni cep telefonumdan aradı. Yine bir koyun bulmuş." Polis memuru dalgın dalgın başını salladı. Cuma akşamını bir koyun katiliyle geçirdiği için öfkeliydi. Ama manda kafası fena değildi. Nordek'e kısa bir ifade almak için pazartesi ilçe merkezindeki polis müdürlüğüne gelip gelemeyeceğini sordu. Artık kağıt kalem işiyle ilgilenmek gelmiyordu içinden. Evine gitmek istiyordu. "Tabii ki," diye karşılık verdi Nordek. Diğer polis memuru merdivenden indi. Elinde, üzerinde sarı kahverengi etikette Filiger Kiel yazan eski bir pro kutusu vardı. "Bu kutuya el koymak zorundayız," dedi. Nordek, memurun sesinin aniden resmi bir tona geçtiğini fark etti. Ellerindeki lastik eldivenler de bir şekilde resmi duruyordu. "Öyle diyorsanız," dedi Nordek. "Ne var ki içinde? Philip sigara içmez." "Kutuyu banyodaki gevşek fayanslardan birinin arkasında buldum." Nordek evde gevşek fayanslar olmasına sinirlendi. Polis küçük kutuyu dikkatlice açtı. Diğer memur ve Nordek kutunun içini görmek için eğildiler ve aynı anda geri çekildiler. Kutunun tabanına naylon yerleştirilmiş ve kutu 2 bölmeye ayrılmıştı. Her bir bölmeden henüz tam kurumamış, hafifçe basık bir göz küresi bakıyordu. Kutunun kapağının iç tarafına bir kızın fotoğrafı yerleştirilmişti. Nordek kızı hemen tanıdı. Sabine'ydi bu. Gerike adlı ilkokul öğretmeninin kızı. Sabine dün 16. doğum gününü kutlamıştı. Philip de partiye katılmıştı. Philip daha önceleri de sık sık Sabine'den bahsetmişti. Nordek oğlunun aşık olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi beti benzi sarardı. Fotoğraftaki kızın gözleri yoktu. Gözler kesilerek çıkarılmıştı. Nordek adres defterinde öğretmenin telefon numarasını aradı. Elleri titriyordu. Ahize'yi polislerin de konuşmayı dinleyebilecekleri şekilde tuttu. Gerike Nordek'in aramasına şaşırdı. Hayır, Sabine evde değildi. Gerike kızının partiden hemen sonra Münih'teki bir kız arkadaşına gittiğini söyledi. Hayır, oradan aramamıştı. Ama bu çok sıra dışı bir durum değildi. Gerike Nordek'i sakinleştirmeye çalıştı. Eminim, her şey yolundadır. Philip onu gece trenine bıraktı. Polis, tren istasyonundaki 2 görevliyle konuştu. Nordek'in evinin altını üstüne getirdi ve doğum günü partisine katılan herkese sorular yöneltti. Sabine'nin nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Adli tıp pro kutusundaki gözleri inceledi. Bunlar bir koyuna aitti. Philip'in kıyafetlerindeki kan da hayvan kanıydı. Philip'in tutuklanmasından birkaç saat sonra köylülerden biri çiftliğinin arkasında bir koyun daha buldu. Koyunu omzuna aldı ve hayvanı yağmurun altında köy yolu üzerinden karakola kadar getirdi. Hayvanın postu su içindeydi. Ağırdı. Çiftçinin ceketinden kan ve su akıyordu. Çiftçi koyunu karakolun basamaklarına fırlattı. Hayvanın ıslak postu şaklayarak kapıya çarptı ve tahtanın üzerinde koyu renk bir leke bıraktı. Çiftlik ile köy arasında yer alan yaklaşık 200 tane az katlı evin sıralandığı yolun ortasından dar bir patika sapıyordu. Bu patika, Bentler'deki saz damlı terk edilmiş Free City ile eve çıkıyordu. Burası gündüzleri çocukların oyun yeriydi. Geceleri ise aşıklar çardağın altında buluşurdu. Buradan deniz gözükür, martıların sesleri duyulurdu. Cinayet bürosu polisleri yulaf otlarının arasında Sabine'nin cep telefonunu buldular. Yakın bir mesafede yerde bir saç bantı duruyordu. Sabine'nin doğum günü akşamı bu saç bandını taktığını söyledi babası. Bölge kordon altına alındı. Yüzlerce polis bataklığı karış karış aradı. Yanlarında cesetleri bulmakta görevli eğitimli köpekler vardı. Olay yeri inceleme memurları istendi. Memurlar tüfek tulumları içinde yeni deliller aradı. Ama başka hiçbir şey bulamadılar. Çok sayıda polisle birlikte basın da geldi Nordek'e. Sokakta görünen herkese röportaj yapıldı. Artık neredeyse kimse evinden çıkmıyordu. Perdeler kapatılmıştı ve köy birahanesi bile boştu. Birahanede renkli omuz çantalarıyla gazeteciler oturuyordu yalnızca. Dizüstü bilgisayarlarını açmış, internet bağlantısının yavaşlığına küfrediyor ve birbirlerine var olmayan haberler anlatıyorlardı. Günlerdir aralıksız yağmur yağıyordu. Geceleri sis alçak çatıların üzerine çöküyordu. Ve koyunlar bile huysuzlanmaya başlamış gibi görünüyordu. Köy sakinleri meseleyi kendi aralarında konuşmuşlardı. Ve Nordek'le karşılaştıklarında artık ona selam vermiyorlardı. Filip'in tutuklanmasından 5 gün sonra savcılık Sabine'nin bir resminin yayınlanmasına ve gazetelere anma ilanı verilmesine karar verildi. Bir gün sonra Nordek'in çiftliğinin kapısına biri kırmızı boyayla katil yazmıştı. Filip hapishanedeydi. İlk 3 gün pek konuşmadı ve söyledikleri anlaşılır değildi. 4. gün kendine geldi. Polisler onu sorguladı. Filip konuşmaya açıktı ve polislerin sorularına cevap verdi. Polisler sadece koyunlar hakkında konuşmak istediğinde Filip başını eğip susuyordu. Memurlar elbette Sabine ile daha çok ilgileniyorlardı. Ama Filip onu tren istasyonuna bıraktığını söyledi tekrar tekrar. Anlattıklarına göre öncesinde bentlerdeki eve gitmişler ve arkadaş gibi konuşmuşlardı. Belki o sırada saç bandını ve telefonunu düşürmüş olabilirdi. Ona bir şey yapmadığını söyledi Filip. Ondan daha fazla bilgi almak mümkün değildi. Psikiyatrla konuşmak istemiyordu. Savcı Krater soruşturmayı yürütüyordu. Bugünlerde o kadar kötü uyuyordu ki, karısı ona geceleri dişlerini gıcırdattığını söyledi kahvaltıda. Krauter'in sorunu, aslında o ana dek hiçbir şeyin olmamış olmasıydı. Philip von Nordek birkaç koyun öldürmüştü ama bu mala zarar vermeye ve hayvanları koruma kanunu ihlale giriyordu yalnızca. Maddi zarar meydana gelmemişti, Philip'in babası koyunların parasını karşılamıştı. Ayrıca köylülerden hiçbiri suç ihbarında bulunmamıştı. Sabine gerçi Münih'teki arkadaşının yanına varmamıştı. Ama genç bir kızdı ve haber vermemesinin binlerce masum sebebi olabilir, diyordu Krauter karısına. Sorgu yargıcı Krauter'in tutuklama talebini kabul etmiş olsa da, Filip'in kızı öldürdüğü pro kutusuyla pek kanıtlanamazdı. Krauter kendini kötü hissediyordu. Taşra'da bu tür olaylar sık yaşanmadığından, Filip'in tıbbi muayenesi en azından çabuk gerçekleşmişti. Beyinde ve merkezi sinir sisteminde bozukluğa rastlanmamış, kromozomlarda herhangi bir anomali tespit edilmemişti. Yine de, diye düşündü Krauter, oğlan tamamen deli. Savcıyla ilk kez karşılaştığımda tutuklamanın üzerinden 6 gün geçmişti. Tutukluluk halinin incelenmesi ertesi gün gerçekleşecekti. Krauter yorgun görünüyordu ama düşüncelerini biriyle paylaşabildiği için memnundu. Sapıklıklar, dedi. Rush'ın teorisine göre ilerleme göstermeye meyillidir. Filip'in kurbanları şimdiye dek sadece koyunlar olsa da şimdi artık neden insanlar olmasın? Wilfried Rush ölümüne dek adli psikiyatrinin duayeni sayıldı. Sapıklıkların zamanla ilerleme gösterdiği görüşü Rush'ın bilimsel teorilerinden biridir. Ama Filip'in yaptıklarından şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla bunun bir sapıklık olması bile bana ihtimal dışı görünüyordu. Krauter ile görüşmeden önce Nordek'in görevlendirdiği hayvan leşlerini imha eden veteriner hekimle konuştum. Polis bu adamı sorgulamayacak kadar meşguldü ya da bunu yapmak kimsenin aklına gelmemişti. Veteriner titiz bir gözlemciydi ve olaylar ona o kadar garip gelmişti ki her bir ölü koyun hakkında kısa bir rapor tutmuştu. Adamın notlarını savcıya verdim. Savcı yazılanları hızlıca okudu. Koyunlardan her birinde 18 bıçak darbesi vardı. Krauter yüzüme baktı. Polisler de Filip'in sürekli 18 dediğinden bahsetmişti. Yani her şeyin bu sayıyla bir alakası olabilirdi. Filip'in cinsel bozukluk yaşadığına inanmadığımı söyledim. Adli tabip öldürülen son koyunu incelemiş ve Filip'in hayvanları öldürmekten cinsel bir haz aldığına dair bir ipucu bulamamıştı. Spermya'da Filip'in koyunlarla cinsel ilişkiye girdiğine dair bir gösterge yoktu. Filip'in sapık olduğunu düşünmüyorum dedim. Ne peki o zaman? Muhtemelen şizofren dedim. Şizofren mi? Evet, korktuğu bir şey var. Olabilir ama psikiyatrla konuşmuyor, dedi Krauter. Konuşmak zorunda da değil, diye karşılık verdim. Çok basit, Bay Frauter. Elinizde hiçbir şey yok, ceset yok, suç işlendiğine dair delil de yok, ipucu bile yok. Philip von Nordeke koyunu öldürdüğü için alıkoydunuz. Ama tutuklama emrinde Sabine Gericke'yi öldürme suçundan çıkarıldı. Ne saçmalık. Philip, sırf sizin içinizde kötü bir his olduğu için tutuklu. Crowther haklı olduğumu biliyordu. Ve ben de onun bunu bildiğini biliyordum. Bazen müdafi olmak, savcı olmaktan daha kolaydır. Benim görevim, taraflı olmak ve müvekkilimi korumaktı. Crowther, tarafsız olmak zorundaydı. Olamıyordu. Şu kız bir ortaya çıksa, dedi. Crowther, sırtı pencereye dönük oturuyordu. Yağmur camlara çarpıp geniş şeritler halinde süzülüyordu. Crowther, çalışma sandalyesinde döndü ve gri gökyüzüne doğru bakışlarımı takip etti. Neredeyse 5 dakika boyunca orada sadece oturduk. Yağmuru seyrettik. İkimiz de tek bir kelime konuşmadık.